Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Hafta ortasındayız. Yaz sıcaklarında biraz İstanbul serinleri gerçi bu yağmur meselesiyle. Orta Doğu'dan Amerika'ya uzanan hattan haberleri paylaşacağım sizinle. Dünyada neler olmuş notlar halinde bakacağız. Programın ikinci yarısında biraz Ankara'ya döneceğiz. İran Genelkurmay Başkanı Ankara'yı ziyaret ediyor. Hatta arkasından Rusya Genelkurmay Başkanı'nın da geleceği haberi geldi. Ankara hareketli. Hem Irak'ta Kürdistan bölgesinde referandum meselesi var, bağımsızlık referandumu var. Hem Suriye ile ilgili sonbaharda diplomasi hızlanacak gelişmelere, son gelişmelere baktığımız zaman. Türkiye-İran ilişkilerine bakmaya çalışacağız. Bu ziyaret vesilesiyle Marmara Üniversitesi Orta Doğu çalışmalarından Bilgehan Alagöz'e bağlanacağız ve yorumlarını alacağız. Bu ziyaret ve ziyaretle birlikte Türkiye-İran ilişkileriyle ilgili olarak. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden ayrıca Sputnik Türkiye'nin internet sitesindeki pop-up ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksene. Evet, Suriye'den başlıyoruz yine yakın coğrafyamızdan. En son Fetih El Şam grubu, yani Suriye'deki El-Kaide, Nusra cephesi militanlarıyla ilgili bir gelişme var. Türkiye sınırında kontrolü tümüyle ele geçirmeye çalıştıkları yolunda bilgiler geliyor. Cenevre'deki Suriye Uluslararası Destek Grubu'nda yer alan Rus askeri diplomatik kaynaklardan gelen haber bu. Sınır kapılarında kontrolü ele geçirmeye çalıştığı belirtiliyor. Ve militanlarının konumlarını değiştirdiği, mevzilerini güçlendirdiği haberleri var. Son dönemde aktif bir biçimde bunu yaptığı söyleniyor. Bazı radikal unsurların Fetih El Şam'a katıldıkları da belirtiliyor. Türkiye ile olan bütün sınır kapılarını kontrol altına almaya çalıştıkları haberi bu. Suriye'deki genel durumu da derinden etkilediği belirtiliyor. Şimdi tabii Rus Genelkurmay Başkanı geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Ahrar-ı Şam, daha ılımlı diye addedilen grubun elinden İdlib'de pek çok yerde kontrolü ele alması tartışılmıştı. Biz de konuşmuştuk ne anlama geldiğini. Türkiye bu konuda ne yapacak? Türkiye'den de şikayetler olmuştu El-Kaide'nin bu kadar güçlenmesi karşısında. İdlib meselesi zaten bir türlü çözülemeyen bir mesele haline geldi. Yerel ateşkeslerle militanlar, ki pek çok yabancı unsur var bunun içinde Suriyeli olmayan, İdlib'e doldurulmuş vaziyette. Bu yaz pişecek olan şeyler büyük olasılıkla sonbahardan itibaren İdlib'le ilgili bir şeylerin habercisi. Öyle gözüküyor. Önümüzdeki günlerde biz de detaylarını takip etmeye, anlamaya çalışacağız. Evet, bunun dışında dün akşam saatlerinde bir Suriye uçağının, Hava Kuvvetleri uçağının güneyde Ürdün sınırında MiG-21 tipi savaş uçağının muhalifler tarafından düşürüldüğü iddia ediliyor. Düştüğü haberi geldi. Görüntüleri, uçağın enkazı ve Ali El Hilva ismini taşıdığı belirtilen pilotun görüntülerini de yayınladılar. Kanlar içerisinde muhaliflerin arasında. Gerçi hastaneye götürdüklerini söylüyorlar ama onu tam bilemiyoruz. 23 milimetrelik uçak savar ile düşürdükleri yolunda bilgiler vermiş muhalefet kaynakları. Bir İslamcı grupların eline düşmüş vaziyette. Uluslararası hukuka uygun davranacaklarını belirtmişler. Amerikan destekli bunlar, bu ele geçirenler, öyle rivayet ediliyor. Amerika, Rusya ve Ürdün bir ateşkes bölgesi, çatışmasızlık bölgesi tesis etme girişimi içerisindelerdi. Bakalım buna nasıl yansıyacak pilotla ilgili. Suriye pilotları kendi topraklarında sürekli olarak esir alınıyorlar. Onu belirtmek lazım. Yaklaşık 10 Suriye askeri subayından bahsediliyor. Evet, İslamcı militanlar yerel ateşkeslere her yerde uymuyorlar tabii. Halep'in El Ekremiye kasabasına saldırdıkları Halep'in batısındaki yolunda bilgiler geldi. Bir çocuk 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı belirtildi. IŞİD ise Suriye'nin merkezinde çöküşte. Rakka'daki ilerleyişi devam ediyor Suriye ordusunun. IŞİD militanlarının da buradan çekilme çabasının devam ettiğini belirtmek gerekiyor. Bu noktada PYD eş başkanı İlham Ahmet'in çıkışı var. Çok dikkat çekici. Suriye devleti bir daha asla Rakka'ya giremeyecek ifadeleri yansıdı İlham Ahmet'in. Oradaki aşiretlerle yapılan toplantıda söylediği, bölgedeki aşiretlerle yapılan toplantıda söylediği belirtiliyor. Amerikan destekli YPG ve Suriye Demokratik Güçleri Rakka'ya, Deir ez-Zor'a herkesten önce ulaşmaya çalışıyorlar. Rakka'yı da zaten üç koldan kuşatmış vaziyetteler. Şimdi de Suriye devletinin burada hükmünün geçmeyeceğini, egemenlik haklarının geçmeyeceğini bu şekilde dile getirmiş oldular. Evet, diplomasi cephesinde bir Suriye muhalefetinin Riyad toplantısı var. Riyad'da toplanmışlar. Suriye Muhalefet Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Riyad muhalefetinin geniş katılımlı toplantısı gerçekleştirmiş. Burada Abdurrahman Mustafa'nın çözüm için siyasi geçiş, anayasa değişikliği ve seçimlerin yapılmasını istedikleri yolunda bilgiler var. Pek çok katılımcı, önde gelen katılımcı söz konusu. Ekim başında da bir konferans düzenlemeyi planlıyorlar. Bu Riyad müzakere heyetinin omurgasını oluşturuyor bu. Sahadaki muhalefet gruplarının bileşimini temsil ettikleri iddiasındalar. Tabii sahada El Nusra onları dinliyor mu derseniz pek dinlemiyor. O yüzden de aslında güçleri çok tartışılır. Onların dışında Kahire grubu var, Moskova grubu var. Pek çok Suriyeli muhalif grup var. Bu Riyad grubu Suudi Arabistan'dan destek alıyor. Ama Suudi Arabistan'ın son dönemde hem Yemen'de hem de Suriye'deki bu başarısızlıkların ardından muhaliflere Esad gitsin şartından vazgeçmelerini istedikleri haberleri sızmıştı. Bunu da yalanlamışlar, bize bir şey söylemediler demişler. Tutumumuz bellidir. Esad Türkiye, Suriye'nin geleceğinde yer almamalıdır dediler. Tabii bu sözünü ettiğimiz muhaliflerden herhangi birinin Suriye'de herhangi bir hükmünün geçtiği de tartışmalı. Böyle bir çıkış yapmışlar. Cenevre 8, böyle artık 1, 2, 3, 4, 5 diplomasi süreci devam ediyor. Cenevre 8 görüşmelerinin tarihi henüz belli olmadı ama bu ay sonunda yapılmasının beklendiğini, en azından muhaliflerin böyle bir şey beklediğini aktaralım. Hal böyleyken Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin genel komutanı Cemal Ebu Cuma, Elbap Askeri Konseyi'nin kuruluşunun birinci yıl dönümünde açıklama yapmış. Elbap dediği de Türkiye destekli Özgür Suriye gruplarının elinde olan bölge. Ama orada bir de askeri konsey, yani sahada yoklar ama askeri konsey kuruluşunun yıl dönümünde açıklama yapmışlar. Türkiye destekli gruplardan kurtaracağız Elbap'ı demişler. Fırat Kalkanı'nı hırsızlık, yağma, cinayet, sivilleri alıkoyma Fırat Kalkanı gruplarını böyle suçlamışlar. Böyle farklı iddialar dile getiriliyor. Bu arada Uluslararası Şam Ticaret Fuarı'nın 5 yıl sonra ilk kez kapılarını açacağı haberi var. 23 ülkeden çok sayıda şirket katılıyormuş. Tabii bu ülkeler daha çok Rusya, Ermenistan, Çin, Mısır, İran, Irak, Küba, Brezilya, Venezuela gibi ülkeler. Türkiye yer almıyor bu listede. Türkiye sadece demin bu Elbap diye SDG komutanının Türk destekli grupları, Türkiye destekli grupları temizleyeceğiz dediği bölgede ama bir takım çalışmalar yaptığını söyleyip görüntüler yayınlıyorlar. Sivillerin geri dönüşleri için altyapı çalışmaları yaptıklarını söylüyorlar. Oralar için muhtemelen birileri ihaleler açıyordur, paralar bir yerlere gidiyordur. Ama Suriye'nin genelinde Türkiye'nin bundan sonra çok da fazla bir altyapıdan pay almasının kolay gözükmediği anlaşılıyor. En azından Şam'dan gelen tepkilerden biliyoruz. Evet, Irak'a bakalım. Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün telefer açıklaması vardı, dün aktarmıştım. Havas saldırısının başladığı kara operasyonunda yapılacağı yolunda. Bunun dışında Kürt meselesi tartışılıyor. Kürtlerin bağımsızlığı tartışılıyor. Amerikalılar rahatsızlıklarını çok net ifade etmişlerdi. Federal yapıda kalmasını Irak'ın istiyoruz şeklinde çıkış yapmıştı Brett McGurk. Ondan beridir bir takım kaygılar da var. Özellikle Goran hareketinin çağrısı vardı referandumun ertelenmesi yolunda. Ama Kürdistan Demokratik Partisi'nin 71. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Barzani bir kutlama mesajı yayınlamış ve 25 Eylül'de düzenlenmesi öngörülen referandum için çağrı yapmış. Bağımsızlık dışında başka alternatif yok demiş kendisi. Tekrar felaketlerin başlarına gelmemesi adına bunu yaptıklarını söylemiş. Tarihin zaten onaylandığını söylemiş. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin de haftalık basın toplantısı vardı bu konuya değindiği. Kürtlerin devlet kurma arzusuna saygı duyduklarını ama bunun sonucunda trajedilerin meydana gelebileceğini söyledi kendisi. Referandum meselesinin Irak Kürdistan bölgesel yönetiminden bir heyet gitmişti. Onlarla ele alındığını söylerken belirtmiş bunları. Eğer sınırların yeniden çizilmesi gibi bir istek varsa bu tek taraflı gerçekleşemez. Aksine bunun trajedi ve karmaşık sorunları beraberinde getireceğini söylüyoruz demiş. Yani siz tek başınıza karar alıp ben Kerkük'te, işte Neynova'da, Şengal'de sandık kuracağım ve sınırı buradan çizeceğim derseniz sorun çıkar diyor. Buraları tartışmalı bölgelerde IŞİD ortada dağıttıktan sonra de facto peşmergenin eline geçmiş bölgelerdi. Evet, Irak'la Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma da bir yandan tartışılıyor. Özellikle Mukteda Sadr, Iraklı Şii siyasetçi, Riyad'da temaslarda bulunmuştu. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gitmiş idi. Hemen arkasından iki ülkenin ortak ticaret komisyonu kurma kararı aldığı açıklandı. 27 yıldır kapalı bir de sınır kapısı, Arar sınır kapısı açılacakmış. 1990'da Saddam Kuveyt'i işgal ettiğinde kapanmıştı. Sadece hacılar geçmek istedikleri için onlar kullanabiliyordu bu kapıyı. Şimdi açılış söz konusu olmuş. Bölgede güvenlik önlemleri de alınmış. İlişkileri geliştirmek girişimi olduğu söyleniyor. Suudi Arabistan Sadr'ın bu ziyaretinden sonra Irak hükümetine 10 milyon dolar bağış yapacağını ve Şii bölgelerine yatırım ihtimallerini araştıracağını açıklamıştı. Dikkat çekici bir şey bu da. Evet, İran'a bakalım. Dün aktarmıştım Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yaptığı konuşmada Amerika'yı nükleer, Amerika ve dünya güçleriyle nükleer anlaşma konusunda Amerika yan çizerse kendilerinin de hemen bir saatler içerisinde anlaşmadan vazgeçebileceklerini söylemişti hitabında meclise. Trump'a yüklenmişti iyi bir ortak değil Trump diye. Amerika'nın asıl taahhütlerini yerine getirmediğini, küresel bir anlaşmayı görmezden geldiğini söylemişti. Şimdi ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley bir açıklama yapmış ve Ruhani'nin bu sözlerine yanıt vermiş. Demiş ki yeni yaptırım kararı İran'ın dünya genelinde terörü desteklemesi, silah kaçakçılığı, provokatif füze programı ve insan hakları ihlalleri nedeniyle alındı demiş. Evet. Evet, Ekim ayında Trump'ın yönetiminde bahaneler istediği İran'ın bu anlaşmayı ihlal ettiğine dair. Hatta kendisine raporlar var, İran anlaşmaya uyuyor diyen raporlar sunulmuş ama bundan çok hoşnut değilmiş Donald Trump. Amerikan medyasına sızan haberler bu şekilde. Resmi tutumda İran'ı silah kaçakçılığı, bu herhalde Suriye'deki savaş vesilesiyle, Hizbullah vesilesiyle söyleniyor. Dünya genelinde terörü desteklemek, Amerika'yı da bununla suçlayanlar var, unutmamak lazım. Provokatif füze programı, burada bir uluslararası anlaşmaların ihlali söz konusu bildiğim kadarıyla değil. İnsan hakları ihlalleriyle ilgili İran yoğun bir biçimde öteden beri suçlanan bir ülke. Evet, bu arada Amerikan Dışişleri Bakanlığı tutuklanma ve gözaltına alınma risklerini gerekçe gösterip vatandaşlarına İran'a yapacakları seyahat konusunda uyarmış. Haksız yere gözaltına alındıklarını söylemiş. Bunun son örneği BBC Farsça ile ilgili gerçekleşti. Farsça servisinin mevcut ve eski çalışanlarının bulunduğu 152 gazetecinin mal varlıkları dondurulmuş. Tepki gösterdiler buna, dehşet verici diye. Bu kişiler mülk alıp satamayacaklar. Para transferi dahil herhangi bir işlem yapamayacaklar. İran'ın öyle bir misillemesi var. Yüzden fazla gazeteci kadrolu çalışıyormuş. Bağımsız katkı yapıyormuş. Bir kısmı hem İran vatandaşı hem Britanya vatandaşı bunların. Evet, İran Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bakri Ankara'da dün geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından kabul edildi. En başta görüşmelerde Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin referandumuna karşı ortak hareket, mutabakat olduğu söyleniyor. Detaylarını konuşacağız programın ikinci yarısında Bilge Anal'a göz ile. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Savunma Bakanı ile görüşmesi aynı zamanda bekleniyor. En başta bu referandumun ortak tehdit olarak algılanması 25 Eylül diye konulmuştu tarih. İran bu konuda en yüksek sesle itiraz dile getiren ülke bu arada. Ama tabii onunla sınırlı kalmadı. Mevlüt Çavuşoğlu da açıklama yaptı bugün. Dışişleri Bakanı da açıklama yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanı TRT'deki açıklamalarında Türkiye'nin rahatsızlığını dile getirdi ve böylesine bir referandumun söz konusu olmasının zarar vereceğini bölgeye söyledi kendisi. Bundan sonra bakalım Türkiye'nin tutumunda nasıl bir değişiklik gerçekleşecek, söz konusu olacak. Evet. Suudi Arabistan bölgeden başka notlar bakıyorum. Suudi Arabistan ABD Büyükelçiliğinden bir kaynak yakında Dışişleri Bakanı Adil El-Cübeyr'in yerine Prens Halid Bin Salman'ın geçeceğini fısıldamış. Bir değişikliğe gidecekler Suudi yönetiminde deniliyor. Evet. Başka Orta Doğu'dan İsrail'in evinde baskın düzenleyerek gözaltına aldığı bir şeyh var. Şeyh Salah var. Filistin İslami Hareketi lideri siyasi operasyon sonucu gözaltına alındığını söylüyor. Perşembeye kadar uzatmışlar. Kendisinin gözaltı durumunu. Evet, kışkırtıcı, kalabalıklara pek çok hitap etti. Kışkırtıcı açıklamalar yaptı, gerekçesini gösteriyorlar. O da İsrail hükümetinin Araplara yönelik uyguladığı politikaların parçası ve siyasi diye nitelendirmiş durumu. Amerika Charlottesville'e bakalım. Virginia eyaletinde hafta sonu düzenlenen gösteri, neonazi ve Ku Klux Klancıların gösterisi, beyaz üstünlüğünü savunan grupların gösterisi. Donald Trump çok tartışmalı tutum almıştı. İlk başta kınamadı, sonra başka bir açıklama yaptı, sonra Twitter'dan bir şeyler yazdı. Derken Cumhuriyetçi Parti'den bile çok sert tepkiler geldi, yetersiz kaldığı ve iki tarafı birden böyle hani kınayıp birlik vurgusu yapmanın ötesinde neonazilerle ilgili tutumunu beğenmediler Cumhuriyetçilerde. Ve Trump bunun üzerine tekrar New York'ta Trump Tower'da soruları yanıtladı. İki taraf da birbirine sopalarla geldi. İzlemesi çok korkunç bir durumdu dedi. Ve döndü solcuları, Amerikalı solcuları suçladı. Şiddetten ötürü. Bu arada biliyoruz biz ırkçı bir şahıs yaya yolunda kalabalığın göstericilerin üzerine arabasını sürmüştü. Bir kişi hayatını yitirdi. Bazıları ağır, 19 kişi yaralandı. Bunu Trump neyse ki arabayı süren sürücü için katil demiş diyebilmiş. Neonazileri kınadım. Birçok farklı grubu kınadım ama bu kişilerin hepsi neonazi ya da beyazların üstünlüğünü savunan kişiler değildi demiş. İyileri de var demeye çalıştı. İyi insanlar ifadesini de kullandı. Sonra tabii bütün bu eylemler Charlottesville'de General Lee'nin, Robert Edward Lee'nin heykelinin kaldırılmasıyla ilgili, köleliği savunan Güney'in generali. Bununla ilgili de konuştu Donald Trump. Ve George Washington'ın da kölesi vardı. Onun da heykelini kaldıracak mıyız dedi. Bu ay sonuna kadar karara net olarak varılması bekleniyor. Tabii işi Trump da George Washington'ı katarak Thomas Jefferson'ı da kattı, Amerika'nın kurucu liderleri. Öyleyse onların da Thomas Jefferson'a ne diyorsunuz? Onu seviyor musunuz? Çünkü onun da kölesi vardı. Onun da heykelini kaldıralım mı? Tarihi değiştiriyorsunuz, kültürü değiştiriyorsunuz. Neonazilerden bahsetmiyorum. Onlar tabii kınanmalı ama orada başkaları da vardı. Medya adil davranmalı dedi. Eski Ku Klux Klan lideri David Duke çok memnun kalmış Trump'ın konuşmasından. Yani alt sağ, alternatif sağ deniliyor kısaltması bunun. Birdenbire bir de alt sol diye bir şey çıkarttılar Amerika'da liberaller. Önce Trump'tan önce solu suçlayan aslında liberallerdi, belirtmek lazım. New York Times ertesi güne hemen bir editoryal kaleme alındı ve orada sol suçlandı. Trump da onların yanından gidip bütün olayları solculara mal etti. Bu arada kendisine faşist diyen bir kullanıcının tweetini de retweet etti Donald Trump. Sonra da geri almış 15 dakika sonra. Mike Holden ismi. Evet. Evet. Bu arada Trump'ın tuhaf bir biçimde Virginia Charlottesville'de bir şaraphanesi olduğunu söyledi kendisi soruları yanıtlarken. Ama Trump Winery internet sitesinde bu başka birisine ait gözüküyor. Böyle bir de şaraphane meselesi çıktı bu tartışmadan. Bakıyoruz, evet, Obama'nın ırkçılık karşıtı mesajı Twitter tarihinin en çok beğenilen tweet'i olmuş. 3 milyon beğeni almış Charlottesville'in ardından. Obama yazmıştı ve üç parça halinde mesaj Güney Afrika'nın ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela'nın 94'te yayınlanan otobiyografisindeki bir sözü kullanmıştı. Şöyle ki, hiç kimse bir başkasının derisinin renginden, sosyal çevresinden ya da dininden nefret ederek doğmaz. İnsanlar nefret etmeyi öğrenir ve nefret etmeyi öğreniyorlarsa sevgi de onlara öğretilebilir. Sevgi insan kalbine karşıtından daha doğal şekilde gelir. Evet, bu en fazla retweet edilen 5. tweet olmuş sosyal medyada. Hal böyleyken Trump'ın Amerika'da sendikalar, sanayicileri buluşturan bir konsey kurmuştu Trump. Dün de aktarmıştım, istifa edenler olmuştu. Hafta sonunda 6'ya çıkmış iş dünyası temsilcilerinin sayısı, şiddet olayları ve Trump'ın aldığı tavırdan ötürü istifasını verenler. Evet, ırkçıların şimdi başka yerlerde eylem hazırlığında olduğu haberleri geliyor. Ve de bir de tabii son olarak Lincoln'un anıtına boyalı saldırı. Kuzey Carolina'da Konfederasyon askerlerini onurlandıran bir anıt yıkılmıştı. Bu kez onun ardından Amerika'da Lincoln, Washington'ın ünlü Lincoln anıtına boyalı saldırı geldi. Amerika'da böyle bir içten içe bir kaynama olduğunu söylesek yeridir. Evet, Amerika Türkiye bağlamında bir dini özgürlükler raporu var. 216 2016 Türkiye sınıfta kalmış. Dışişleri Bakanlığı'nın raporu bu. 200 ülkede durumu inceliyor. Hükümetler, terör örgütleri, bireyler tarafından yapılan din özgürlüğü ihlalleri. Türkiye'ye Aleviliğe, İslam'a aykırı bir mezhep muamelesi yapılmaya devam edildiği vurgusu var. Dini özgürlükleri desteklediklerini belirtiyorlar burada. IŞİD'in her dinden insana karşı soykırım, tecavüz, kölecilik gibi uygulamalar yaparak suç işlediği vurgulanıyor. Özellikle Alevi hakları eleştirisi öne çıkmış. Protestan, Katolik ve Alevi ibadethanelerinin bazı aşırılıkçı grupların saldırısına uğradığı da aktarılmış. Okullarda zorunlu din dersinin sadece nüfus cüzdanında Hristiyan ya da Musevi yazan kişilere muaf olabildiği, ateistlere, agnostiklere, Alevilere ya da Müslüman olmayan diğer gruplara, Ezidilere, Bahailere ya da boş bırakan kişilere bu hakkın tanınmadığı gerekçesiyle de eleştirilmiş Türkiye. Evet, ABD-Rusya ilişkileri. Oliver Stone yakınlarda Putin belgeseliyle gündeme gelmişti. Şimdi Saraybosna Film Festivali'nde kendisi The Putin Interviews gösterimi sırasında Amerikan medyasını Rusya önyargısı yüzünden eleştirmiş kendisi. Ukrayna'daki olaylarda tek bakış açısından verilen bilgileri gördüğünü, darbe sonuçlarını saatler içerisinde Amerika'nın kabul ettiğini, Rus karşıtlığı içerisinde olunduğunu söylemiş Amerikan ana akım medyasını. Ve belgesel için çalışırken Putin'e çok zor sorular sormaya çalıştığını söylemiş. Diğer ülke liderleriyle sanki Guantanamo'da sorguya alınmış tonuyla konuşulunca ortaya ne çıktığını gördüm, bu yöntem çalışmıyor demiş. Evet, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde bir son dakika notu Angela Merkel'den, Almanya Başbakanı'dan. Türkiye ile Gümrük Birliği'ni sürdürmeyeceğiz çıkışı yaptı şu anda. Gümrük Birliği'nin update edilmesi, güncellenmesi gerekiyor Türkiye için. Pek de sıkışmış bir durum. Türkiye fayda sağlayamaz halde Gümrük Birliği'nden. Başka ülkelerle ticari ilişkilerini de etkiler halde. O yüzden de güncellenmesini istiyor ama Merkel'den çok net bir biçimde şu an sürdürmeyeceklerini, bırakın güncellenmesini, sürdürmeyecekleri vurgusu geldi. Tabii bütün bunlar 24 Eylül'de Almanya'da genel seçimler var. Merkel de ona hazırlanıyor. Pek de rakibi yokmuş gibi gözüküyor. Martin Schulz, sosyal demokrat liderin, çok da esamesi okunmuyor şimdiye kadar. Bakalım Almanya-Türkiye ilişkileri ne olacak? Adil Öksüz'ü iade talebinde bulunmuştu Türkiye en son. Alman Dışişleri Bakanlığı bunun inceleneceğini açıklamış vaziyette, son olarak verebileceğim bilgi size bu konuda. Türkiye'de bir takım Alman vatandaşları var, İlişkilerin bu kadar gerilmesine sebebiyet veren. En son bir başka David Bridge isimli bir Alman vatandaşının da 4 aydır gözaltında olduğu ortaya çıkmış. Erzurum'da tutuluyormuş kendisi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fransa Cumhurbaşkanı aramış. Macron kendi vatandaşlarını sormuş. Macron vatandaşlarının akıbetini sormuş. Böyle bir problem var yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. Evet, bakıyorum Asya Pasifik'e bakalım, az vaktimiz kaldı. Amerika Kuzey Kore ile diyalog kurma taraftarı olduklarına dair mesaj verdi Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ağzından. Kuzey Kore liderinin Amerikalılar Kore Yarımadası'nda tehlikeli bir oyun oynuyor sözlerinin hatırlatması üzerine gazetecilerin hatırlatması üzerine yorumda yapmamış. Trump en son tehdit etmişti. Eğer kulak asmazsa uyarılara gazap ve öfkeyle karşılaşacak demişti. Bu kez gerçi erteleme kararı aldı. Guam civarında nükleer deneme yapacaklarını söylüyorlardı. Füze denemesi yapacaklarını söylüyorlardı. Füzeyle vuracağız diyorlardı aslında. Donald Trump bu erteleme kararı üzerine Kim Jong-un için, yani Kuzey Kore'nin genç lideri için akıllıca bir karar verdi. Yorumu yapmış, Twitter hesabından yapmış bu paylaşımı. Şimdi tabii bu konuda hem Rusya hem Çin diplomatik yolla çözüm için uğraşıyor. Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmüştü telefonda. Durumu ele almışlardı. Güç yoluyla sorunu çözme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu iki Dışişleri Bakanı da vurgulamış. Kuzey Kore ekonomisine zarar verme düşüncelerini de desteklemediklerini ayrıca Sergey Lavrov altını çizmiş. En son yaptırımlar devreye sokulmuştu. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Beyaz Saray'ın Kuzey Kore, Kore Yarımadası'ndaki ani ve öngörülemeyen politikasını sert bir biçimde eleştirmiş. Amerika'nın dış politikası, bizi öngörülemeyen dış politikası tüm dünyayı şok ediyor demiş Sigmar Gabriel. Asya'dan bir başka başlık, dün akşam Hindistan ve Çin ordusu askerleri Himalayalardaki tartışmalı bölgede kapıştılar. Birbirlerine taş fırlatmışlar. Evet. Turistlerin uğrak bölgesi olan Pangong Nehri yakınlarında bu olay yaşanmış. Çinli devriye askerlerinin kötü hava koşulları yüzünden Hint bölgesine, Hindistan bölgesine ilerlemesiyle gerçekleşmiş. Çok tuhaf. Küçük yaralar da var. Bu arada taşlardan bir kısmı isabet etmiş. Hemen kontrol altına alınmış ama böyle bir durum var. Son dönemde gerginlik artmış idi Çin ve Hindistan arasındaki sınırda. Evet, Venezuela'dan son bilgiler. Amerika'nın askeri müdahale tehditleri kalabalık bir kitlesel bir yürüyüşle protesto edilmişti Venezuela'da. Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro şimdi Ağustos sonunda, 26-27 Ağustos'ta askeri tatbikat yapma emri, talimatı verdi orduya. Demiş ki Venezuela toprak kutsaldır. Emperyalist Yankı çizmesi bu toprakları çiğneyememeli demiş kendisi. Ayrıca BM toplantıları sırasında Trump'la konuşup seni kandırıyorlar demek istiyorum demiş kendisi. Söylemişti BM toplantılarına katılacağını Nicolas Maduro. Kolombiya'da devrimci silahlı güçler FARC tamamen silahsızlandığı açıklandı. Devlet Başkanı Juan Manuel Santos tarafından son nefesini duyduk. Bugün savaşın son nefesini duyduk. Silah teslimiyle birlikte savaş gerçekten de bitti ve halkımızın hayatında yeni aşama başladı diye ilan etmiş. Evet. Bir şarkı dinleyelim. The Doors'dan Break On To The Other Side'ı dinleyelim. Az sonra Bilgehan Alagöz ile buradayız. Bizden ayrılmayın. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through.
Chased our pleasures here, dug our treasures there. Can you still recall the time we cried? Bring on news to the other side. Bring on news to the other side.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Bilgehan Alagöz var, Marmara Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bilgehan Hanım, şimdi çok dikkat çekici görüşmeler oluyor Ankara'da. Siz de yakından izliyorsunuzdur. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri geldi. Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından kabul edildi. Siyasi görüşmeleri de var. Hemen arkasından Rusya Genelkurmay Başkanı'nın geleceğinin de haberi alındı. Şimdi tabii bölgede önemli gelişmeler yaşanıyor. 25 Eylül'de Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde ve tartışmalı bölgelerde referandum, bağımsızlık referandumu planlaması var. Tartışmalar devam ediyor. İran'ın açıklamaları var. Türkiye'nin tutumu var. Suriye Savaşı aynı şekilde devam ediyor. Çok kritik bir zamanda geldi herhalde. Şunu sormak istiyorum. Türkiye ile İran ilişkileri son 5-6 sene içerisinde oldukça düşük düzeylere çıkmıştı bölgesel savaş sebebiyetiyle. Şu an baktığımızda bu tabloya, Türkiye-İran ilişkilerine nasıl bir resim görüyorsunuz siz?
Evet, siz de belirttiniz. Son 5-6 yıl ikili ilişkiler açısından en sancılı dönemlerden biriydi. Biz Türkiye ve İran ilişkilerini değerlendirirken her daim şunu belirtiriz. İki ülkede bu bölgenin en derin ilişkileri olan devletlerinden biridir. Ve güvenlik söz konusu olduğunda genel olarak işbirliği yapma pratiğinde de sahiptirler. Ama son 5-6 yılda biz bu genellemenin istisnai durumlarını yaşadık. Bunun da adını koyalım, Suriye konusunda ciddi bir ayrışma yaşandı iki ülke arasında. Ama gelişmeler şunu gösterdi ki bölgedeki tüm ülkeler Suriye konusunda önemli stratejik hatalar yaptılar ve bu da bölgede ciddi bir güvenlik çıkmazına sebep oldu. Ve bundan da doğrudan etkilenen iki ülke var ki bunlardan birisi Türkiye ve birisi de İran. Bu sebepledir ki biz İran'dan bu anlamda üst düzey bir ziyaret görüyoruz. Hı hı. Bu ziyaret şu açıdan da önemli. İran İslam devriminden bu yana ilk defa biz askeri anlamda böyle bir karşılıklı ziyaret görüyoruz. Çünkü her iki ülkede her ne kadar birçok alanda görüşmeler yapmışsa da siyasal düzeyde, ekonomik düzeyde, askeri anlamda birbirlerini anlamaları başka bir boyutlardı. Çünkü Türkiye bir NATO üyesi olan, NATO'nun da önemli seviyedeki bir ülkesi olması sebebiyle İran'ın bu anlamda ilişki kurmadığı bir ülkeydi. Ama biz artık Soğuk Savaş döneminde yaşamıyoruz. Dolayısıyla NATO'da Soğuk Savaş döneminin NATO'su değil. Hı hı. Bu sebeple de Türkiye ve İran bu anlamda da bir ilişki deneyimini şu an yaşıyorlar. Hı hı. Dışarıya sızan bilgiler tabii çok az. Biz basına yansıyanlardan takip edebildiğimiz ölçüde konuşabiliyoruz. Hı hı. Ama yansıyan bilgilerde gösteriyor ki odak noktasında Suriye ve Irak'taki gelişmeler var.
Evet. Peki Irak meselesine geçmeden önce şunu da sormak isterim. Son dönemde belli anlamlarda Rusya'nın herhalde arabuluculuğu da burada etkili olmuştur. Türkiye ile İran arasındaki kanallar gerçi açıktı ama biraz böyle hani Suriye sahasında iki tarafı bir araya getiren bir Rusya faktörünü kabul etmek lazım herhalde. Ama bunun ötesinde sınırda mesela İran sınırına bir duvar gündeme geldi. Dikkat çekiciydi. Bu duvar hala da yapılıyor, inşa ediliyor yanılmıyorsam. Afganistan'dan bir takım göçmenler var. Onları Türkiye'ye İran bırakacak gibi söylemler oldu. İranlılar duvar mı istiyorsunuz? Buyurun yapın tutumu takındılar. Bu güvenlikle de alakalı bir şey nihayetinde. Tabii siyasi bir arka planı da var. Nasıl okumak lazım Türkiye-İran sınırındaki? Bir şeylerin tezahürleri, ufak tezahürleri mi bunlar? Yoksa gerçekten ciddi alınacak bir bakış, bir derinleşme, odaklanma ihtiyacı var mı?
Duvar oldukça önemli. Bu sadece Türkiye-İran sınırında inşa edilmiyor biliyorsunuz. Türkiye-Suriye sınırında da inşa ediliyor. Dolayısıyla bunu aslında bir devamlılık olarak görmek gerekiyor. İran ve Türkiye arasında son 100 yıla baktığımızda en önemli çatışma, daha doğrusu uyuşmazlık konuları hep bu sınır güvenliği konusu olmuştur. Yani biz 1930'larda da bunun konuşulduğunu görüyoruz. İlerleyen Soğuk Savaş yıllarında da özellikle PKK'nın ortaya çıktığı dönemde de Türkiye ve İran sınırı hep gündemde olan bir konu olmuştur. Ve PKK'nın İran'daki kolu Pejak da İran açısından aynı oranda tehdit üreten bir durum. Ve son dönemde özellikle Suriye ve Irak'taki gelişmeler PKK ve Pejak'ın bir yaşam alanı bulmasına sebep oldu ki bu da Türkiye ve İran'ı aslında şu an işbirliği sürecine iten en önemli motivasyon kaynağı oldu. Hı hı. Duvar da tamamen buna yönelik bir güvenlik tedbiri. İran'ı yetkililerin açıklamalarına baktığımızda duvara yönelik bir eleştirel bakış açısı olmadığını görüyoruz. Bunda şu da etkili. Türkiye ve İran ticari ilişkilerini artırma konusunda büyük bir motivasyona sahip ama sınırdaki güvensizlik ortamı buna büyük oranda da engel oluşturuyor. Çünkü PKK ya da PEJAK sadece güvenlik görevlilerine saldırıda bulunmuyorlar. Buradaki ulaşımı da aksattırıcı. Ticari faaliyetleri de engelleyici saldırılarda bulunuyorlar. Bu sebeple de duvarla bu güvenlik boşluğunun büyük oranda giderileceği ve iki ülkenin birbirleriyle bu anlamda işbirliğinin daha kolay olacağı düşüncesi var. O sebeple de duvarın ben İran tarafından da genel olarak olumlu algılandığı izlenimini elde ediyorum.
Evet, peki gelelim Irak Kürdistan'ındaki gelişmelere. Şimdi geçtiğimiz günlerde dikkat çekici biçimde şunları gördük. Mesut Barzani'nin altını çizerek bağımsızlık referandumundan vazgeçmeyecekleri vurgusu ki içeride Kürdistan'daki muhalefet de eksik değil bu referandumun zamanlamasına en azından demek lazım herhalde. Amerikalılardan keskin çıkışlar geldi. İran hatta Ankara'yı ziyaret eden Muhammed Bakri'den Irak'ın bölünmesine yol açacak bir referandumun kabul edilemez olduğu vurgusu geldi. Şimdi Türkiye'den biraz daha alt düzeyde dikkat çekici aslında bölgedeki bütün aktörlerin dikkatini çekti herhalde. Uzmanların da dikkatini çekici bir biçimde bu bağımsızlık referandumuna en az ses çıkartan sanki Türkiye'ymiş gibi bir manzara var. Ama Irak Kürdistan bölgesinde de böyle bir ikili yapı var sanki. Süleymaniye'de İran biraz daha fazla etkili, Erbil'de Türkiye daha fazla etkili gibi. Türkiye'nin buradaki tutumunu siz nasıl okursunuz? Burada bir rekabet durumu mu var? Farklı tarafları destekleme durumu mu var? Türkiye bu referanduma gerçekten itiraz ediyor mu? Yoksa gerçekleşme koşullarına göre başka tavırlar alması söz konusu olabilir mi?
Türk dış politikasının son 20 yılına bakacak olursak en istikrarlı giden konulardan birisi aslında Irak'ta oluşacak potansiyel bir Kürt devletine yönelik tutumudur. Türkiye en eski zamanlardan itibaren bunu bir kırmızı çizgi olarak ilan etmiş bir devlet. O yüzden bu anlamda devletin strateji değiştirdiği görüşüne katılmıyorum. Ben aynı düzeyde Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda hassasiyetin devam ettiği görüşündeyim. Ama şu an Türkiye özellikle Suriye konusunda çok daha ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya. Yani buradaki PYD ve IŞİD'in eşanlı olarak Türkiye'ye hedef alması Suriye konusunun bir tık daha ön planda olması durumunu ortaya çıkarıyor. Yoksa Irak'a yönelik bir politika değişikliği olduğunu gözlemlemiyorum ben. Bu vesileyle aslında İran Genelkurmay Başkanlığı'yla ilgili de birkaç belki kelime söyleyebiliriz. İran'daki ordu yapılanması Türkiye'den biraz daha farklı. Bir devrim öncesinden gelen ulusal ordusu var artık. Bir de hepimizin sıklıkla duyduğu devrim muhafızları ordusu. Ve Genelkurmay da 88 İran-Irak Savaşı'ndan sonra oluşturulmuş çatı örgüt. Ve şu anki Genelkurmay Başkanı yanlış hatırlamasam geçtiğimiz sene Haziran ayında atandı. Yani aslında şu an görev süresi oldukça yeni. Ve kendisinin altyapısına baktığımızda özellikle Devrim Muhafızları Ordusu'nun kuruluşunun ilk yıllarından itibaren askeri istihbarat anlamında burada faaliyette bulunduğu ve Irak ve İran'daki PEJAK yapılanmasına ciddi hassasiyeti olduğunu görüyoruz ve elbette ki bu tek sebep değildir ama İran'dan Türkiye'ye yönelik bu pozitif adımlarda ben kendisinin de böyle bir altyapıya sahip olmasının etkili bir faktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü atandığı zamandaki ilk yorumlar öncelikle mücadele alanının İran'a yönelik bu terörist faaliyetler olduğu yorumları yapılmıştı İran'da. Ve bu da bize gösteriyor ki özellikle 2015 ve 2016'ın ilk yıllarındaki o gerilimli Türkiye-İran ilişkileriyle kıyaslayacak olursak 2016'ın ikinci yarısından itibaren yani kendisinin atandığı dönemden itibaren Türkiye'ye dönük daha pozitif yaklaşımlar söz konusu. Ben bunda da kendisinin bu stratejik düşünme ağı içinde Türkiye'ye atfettiği önemin etkili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla iki ülke bu Irak, İran, Türkiye sınırındaki PKK-PJAK yapılanmasına yönelik ortak politika geliştirmeyi daha da öncelikli hale getirecek diye söyleyebiliriz.
Peki son olarak bir 3-4 dakikamız daha var. Özellikle Körfez'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler ile Katar'la ilgili patlayan kriz sonrası başka bir tablo birdenbire oluştu. Son 6-7 senede gördüğümüz daha böyle bir mezhepçi dizilme vardı. Onun ötesine geçen bir tablo oluştu. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez'in küçük monarşilerine Mısır eklendi. Onlar bir tarafta pozisyon aldılar. Katar ise dünyaya çıkışını Türkiye ve İran üzerinden ve Türkiye üzerinden yaptı. Ve bir anda böyle bir mezhepçi okumaların hepsini bir parça çökertirmişçesine bir manzara oluştu. Burada Katar'da sanki Türkiye'yi buluşturan bir ortak nokta gibi bir resim oluştu ama öte yandan da hani yarın öbür gün Katar'da krizi başka türlü çözümlenirse orada Türkiye'de bir üst sahibi olacağından İran için acaba Türkiye tehdit olabilir mi diye konuşulmaya da başlandı karşıt argüman olarak.
Başta karşısının kendine ait çok hassas bir dengesi var. Son yıllarda burayı sürekli meslek üzerinden yorumlayan bakış açısı da aslında altı sağlam olmayan bakış açısıydı. Burada çok ciddi bir rasyonel hesap var devlet, tüm devletlerin kendi aralarında. Ve Basra Körfezi'ni sadece bir tarafta İran ve bir tarafta Arap ülkeleri olarak görmek de son derece yanlış. Burada evet Körfez İşbirliği Konseyi önemli bir kutbu oluşturuyor ama bunun içinde önemli ayrışmalar olduğu hep bilinen bir durumdu. Son yaşanan Katar'la ilgili kriz de aslında bu Körfez İşbirliği Konseyi'nin kendi içindeki bir rekabet alanı olarak değerlendirmek çok daha doğru olacaktır. Türkiye'nin hem İran'la hem Körfez İşbirliği Konseyi ile eşanlı yürütmeye çalıştığı bir politika vardı. Bu büyük oranda başarılı gitti. İşte Türkiye hem Körfez İşbirliği Konseyi'nin stratejik partneri haline gelmişti 2009'da ve aynı şekilde İran'la da bir yüksek istişare konseyi adı altında işbirliği süreci var. Bu politikayı devam ettirmek gerekiyor. Yani bir taraftan bir tarafa ağırlık vermektense Basra Körfezi'ndeki tüm aktörlerle eşit oranda diyalog halinde olmak Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından en doğru yaklaşım olacaktır. İran'la Türkiye arasında askeri anlamdaki en önemli ayrışmalardan birisi aslında 2010'da Malatya'ya yerleştirilen füze savunma sistemiyle başlamıştı. Bu bir NATO projesi olarak gerçekleşmişti. Katar'daki askeri üs Türkiye'nin Katar'la kurmuş olduğu ikili ilişki olarak lanse edilse de büyük oranda sanki bir NATO politikasının devamıymış gibi de değerlendirebiliriz. Dolayısıyla ikili ilişkilerde zaman zaman krizler olduğunda bu konuda belki İran tarafından bir hassasiyet yaratacaktır ama genel olarak Türkiye-İran ilişkilerini doğrudan etkileyen bir konuya dönüşeceği düşüncesinde değilim.
Yani şöyle yorumlar hakikaten yapılmıştı. Türk askeri İran'la mı savaşacak? Çünkü söylem düzeyinde tabii daha böyle soğuk stratejik değerlendirmeler yaptığımız zaman soğukkanlı bir biçimde daha farklı resim görüyoruz. Tarafların farklı çıkarlarının peşinden gittiğini ve siyasi retoriğin bir kenara bırakılabildiğini görüyoruz ama o kadar çok siyasi retorikle dolduk ki Hizbuş şeytanlardan bu noktalara geldik ki insan kaçınılmaz olarak sınır deniz ötesi bir yerde bir üs elde edilince işte sürekli bir mezhep vurgusu yapılınca çok kullanılınca hemen eyvah yani yarın öbür gün ne olacak bir Türk askeri işte Sünni Körfez'in aparatı haline mi gelecek falan diye Türkiye'de de çok dile getirildi bu kaygılar nihayetinde ama öyle değil diyorsunuz siz yani.
Yani popüler söylemleri çok tabii odaklanmamanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Bugün en gerilimli olan İran-Suudi Arabistan ilişkilerine dair baktığımızda belli noktalarda diplomatik kanalların açık olduğunu görüyoruz. Mesela 2015 Ekim ayında İranlı hacılardan dolayı ciddi bir kriz baş göstermişti ve daha sonra Şeyh Nimr'in idamıyla iki ülke arasında ciddi bir kriz yaşanmıştı ama bu yıla gelindiğinde İranlı hacılar için tekrardan kontenjan yaratıldı ve o anlamdaki diplomatik kriz bertaraf edilmeye çalıştı ve bir bakıyoruz ki OPEC nezdinde İran ve Suudi Arabistan daha uzlaşmacı bir dile doğru evriliyorlar. Dolayısıyla en gerilimli ilişkilere dair baktığımızda o diplomatik kanalların her daim bölgede açık olduğunu görürüz. Zaten doğru olan da bu. Çünkü askeri anlamda karşılıklı bir çatışmanın bölgedeki hiçbir aktöre faydası yok. Son derece ciddi zararları var. Bunun da farkında olan aktörlerden bahsediyoruz. O sebeple de evet karşılıklı zaman zaman yani Basra Körfezi'ndeki ülkeler karşılıklı olarak tehdit söylemlerini zaman zaman dile getireceklerdir. Ama bunu tırmandırıp karşılıklı silahlı çatışmaya doğru götürecek bir eğilim içinde olmadıklarını da rahatlıkla söyleyebiliriz.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz Bilgehan Hanım yaptığınız değerli yorumlar için. Eksen'de Bilgehan Alagöz'le konuştuk Marmara Üniversitesi'nden. Çok teşekkürler tekrar. Evet, Boston'dan More Than a Feeling'le bitirelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.